أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik, siz değerli kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor hepinize. En kalbi, en derin hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, okuvamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle, lütfüyle, keremiyle doldursun. Cenab-ı Hak bizleri, kalplerimizi haset gibi, kin gibi, nefret gibi, düşmanlık gibi böyle dostlarımıza karşı menfi sayılacak kötü duygu ve düşüncelerden, hastalıklardan da muhafaza buyursun. Çünkü haset eden kişi bir manada Allah'ın takdirine itiraz ediyor demektir. Yani keşke şunun elinde şu nimet olmasa, şu nimet onun elinden gitse, hasta olsa, ölse, malını mülkünü kaybetse vesaire, böyle kötü duygular tabii. Hasetten kaynaklanan bu kötü duygular, bunlar bir manada yani açıktan ben Allah'ın takdirine razı değilim, güvenmiyorum, itiraz ediyorum demesek bile, eğer iç dünyamızda, gönlümüzde bu tür duygular taşıyorsak birine karşı, işte kötü olsun, nimetler elinden gitsin, iflas etsin, zarara uğrasın, hasta olsun tarzında böyle marazlar iç dünyamızda kıpırdıyorsa, bunun Türkçesi, yani bu duyguları şöyle ya bir anlaşılır şekilde Türkçe olarak bir ifade et kardeşim şunu diye sorduğumuz zaman, o da ifade etmek istese, yani ben Allah'ın takdirine, rızasına itiraz ediyorum, güvenmiyorum demek istiyor kişi aslında. Zira kıskandığı kişi için Allah tarafından takdir edilmiş bir nimetin veya iyi bir vasfın yok olmasını istemek aslında Cenab-ı Hakk'ın bu takdirine, bu kararına itiraz etmektir. Halbuki dünya nimetlerinin insanlar arasında ne şekilde paylaşılacağı Rabbimizin yedi kudretinde, kudret elindedir, onun salahiyetindedir, yetkisindedir. Ayet-i Kerimlerde Cenab-ı Hak pek çok yerde şu ifadeyi kullanır. İnne rabbeke yebsutur rizqa limen yeşâ'u ve yakdir innehu kâne bi'ibâdihi habiran basîrâ. Şüphesiz ki Rabbin bir kısım kullarına rızkı bol verir, geniş verir. Onlar geniş imkanlar tanır, zengin kılar. Bazı kullarına da rızkı ölçülü verir, az verir, fakirlikle imtihan eder. Şüphesiz ki Allah kullarını çok iyi görmektedir, onların hallerinden haberdardır. Dolayısıyla Cenab-ı Hak hangi kulunu neyle imtihan edecek, nasıl imtihan edecek en iyi o bilir. Yine ayet-i kerimede وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَاِلَيْنَا تُرْجَعُونَ Sizi hoşunuza gitmeyen şeylerle, şer gibi gördüğünüz şeylerle imtihan ettiğimiz gibi, faydanıza gibi gözüken, hayrınıza gibi gözüken şeylerle de imtihan ederiz. Sonuçta dönüşünüz bizedir. Tabi özellikle bu Zuhruf suresinin 32. ayet-i kerimesi hem maddi rızıkların taksimi hem de peygamberlik gibi, velilik gibi manevi rızıkların taksimi noktasında da bu selahiyetin, bu yetkinin sadece Rabbimizin elinde olduğunu ayet-i kerime şöyle dile getirmektedir. اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَّمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِشَةٌ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ ba'da suhriyya ve rahmetu rabbike hayrun mimma yecma'un. Hatta bu nahnu kasemna diye bizim şiirlerimize, naatlerimize yansımıştır. Nahnu kasemna beynehum, bu Kur'an ifade oralarda böyle kalıp halinde de kullanılmaktadır. Ne demek? Rabbinin rahmetini onlar mı bölüştürüyorlar? Rabbinin gerek maddi nimetler, gerek manevi nimetler onlar mı bölüştürüyorlar? Dünya hayatında onların geçimliklerini, maişetlerini aralarında biz taksim ettik, biz paylaştırdık. Kimine bol, kimine az verdik. Birbirlerine iş gördürmeleri için kimini kimine derece derece üstün kıldık. Rabbinin rahmeti onların biriktirdikleri şeylerden daha hayırlıdır. Demek ki rızkın taksimatı Yüce Rabbimizin elinde. Peki bu ayet-i kerime ne maksatla, hangi vesileyle gelmiştir? Buna baktığımız zaman da değerli, kıymetli dinleyenlerimiz, söz konusu olan Peygamberimizdir. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Cenab-ı Hakk'ın ona kendi nübüvvetini, risaletini ikram etmesidir. Ama aynı zamanda Peygamberimizin çok şerefli, asil bir ailen gelmekle beraber fakir olmasıdır. Yani Efendimizin kendisi fakirdi. Fakir olarak büyüdü, yetim olarak büyüdü. Babası da fakirdi, amcası Ebu Talip de fakirdi. Hatta dedesi Abdülmuttalip de fakirdi. Cenab-ı Hak onlara o şekilde takdirde bulunmuş. Tabi Yüce Rabbimiz Efendimiz Aleyhisselam'ı peygamber yapınca, ona çok yüksek büyük bir rütbe verince, fakirliğine rağmen verince, bu kez gerek Mekkeliler gerek Taifliler şu ifadede bulundular. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَارِيَةِ عَظِيمٍ. Yani eğer bir kişi peygamber olacaksa, böyle Abdülmuttalib'in yetim yetim büyümüş, fakir olan, malı mülkü olmayan, toplum içinde böyle ilmiye, irfane çok meşhur olmayan Muhammed değil de, bu peygamberlik ya Mekke'nin ulusu Velid bin Uğre'ye, Velid bin Mughre'ye veyahut da Taif'in ulusu falan kişiye gelmeliydi. Onlar bu işe daha layık diye böyle söyleyince, Cenab-ı Hak da onlara cevaben gerek maddi nimetleri, gerek manevi nimetleri Cenab-ı Hak bu taksimatının Cenab-ı Hakk'ın kudretinde olduğu, onun kudretine, ilmi, hikmetine dayandığını ayet-i kerime dile getirmiş olmaktadır. Dolayısıyla haset ettiğimiz kişiye aynı zamanda burada Cenab-ı Hak niye onu verdi, niye o takdir etti, taksim etti gibi işinin bir adım ötesinde Cenab-ı Hakk'ın takdirine ve onun taksimatına bir itiraz olduğu anlaşılmaktadır. Diğer taraftan haset eden insan kıskandığı kişi veya kişileri daima araştırır, soruşturur, her zaman bir tecessüs halinde bulunur. Onun sahip olduğu nimetleri öğrendikçe, yani sanki başka işi yok, başka böyle yapacak bir kulluğu, namazı, niyazı, infakı, bir hasta ziyareti, bir garibe yardımı, helalinden kazanmayı, helalinden harcamayı ilgilendiren, sanki böyle yapacak başka bir işimiz kalmadı, etmedi. Şimdi öyle bir hastalık ki bu haset denen hastalık tutuyor. Yani kendi işini, gücünü, yapması gerekenleri bırakıyor. O haset ettiği kişinin peşine düşüyor. Gerek düşünce olarak, gerekse böyle harici hal ve hareketleriyle de onu tecessüs ediyor, araştırıyor, soruşturuyor falan böyle. Onunla meşgul oluyor. Sonra ne oluyor? Onun sahip olduğu nimetleri öğrendikçe bakıyor ki adamın işte efendim çocuğu 2'ydi, 3 olmuş, işte arabası şöyleydi, değiştirmiş, evine şunu almış, parası böyle olmuş, umriye hacca gitmiş, gelmiş falan böyle. Bunları öğrendikçe sevinmesi lazım gelirken bu kez de üzülüyor, endişeleniyor, sıkıntıya düşüyor. Halbuki aslında kendisi muhatabının sıkıntı, endişe ve üzüntü içinde bulunmasını istemektedir. Derdi bu aslında. Yoksa onun güzel hallerini öğrenip de sevinmek, Allah'a hamd etmek, ya ne güzel ne iyi, Allah daha fazlasını versin demek değil. Onun böyle bir üzüntülü, sıkıntılı halini yakalayıp ondan bir gönlüne ferahlık gelmesini istemektir. Ancak muhatabının bundan haberi bile yoktur. Dolayısıyla denilebilir ki hasedin zararı ancak kişinin kendisine olur. Bazıları beslediği bu hissin yoğunluğuna göre dini olsun, dünyevi olsun asıl vazifelerini bırakıp artık bir hasım, hatta bir düşman haline getirdiği muhatabının durumunu takip etmeye ve daha kötüsü bütün vaktini buna hasretmeye başlar. Böylece kendi amellerini ihmal eder ya da şeklen ihmal etmese bile onlardan bir tat, bir feyiz alamaz hale gelir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in ifade ettiği gibi hasetten sakının. Çünkü ateşin odunu yakıp tükettiği gibi haset de iyi amelleri yakar, bitirir. Görüldüğü gibi haset aslında haset edilene değil, haset eden kişiye zarar vermektedir. Esas zararı haset edenedir. Zira haset eden muhatabının sahip olduğu dünya nimetlerinin onun elinden çıkmasını istemiş fakat takdire engel olamamıştır. Bu durum haset edene dünyada sıkıntı vereceği gibi muhatabına da rahatsızlık vermesi sebebiyle ahirette de azap görmesine sebep olacaktır. Kıymetli dinleyenlerimiz, hasedin mahiyeti, yönü, kontrol altına alınabilirlik derecesi, hayra sevk edilme gayreti insanın insana farklılık gösterir. Kimisinde gelip geçer, çok fazla yerleşmez, öyle teğet geçer. Kimisinde bu duygu gıptaya veya iyilik yarışına dönüşür ki bu faydalıdır. Kimi insanda ise kalıp yerleşir, bütün bir böyle devasız hastalık gibi, böyle bir türlü ilacı olmayan mikrop gibi bütün benliğine, hayat tarzına, dünya görüşüne hakim olur. Yani bir hastalığın bütün vücudu sarması gibi, bütün vücudu etkisi altına alması gibi o haset kalpte yerleşirse, kalırsa, büyürse bu kez insanın bütün benliğini, hayat tarzı, her şeyini etkisi altına alır. Bu hissin insanın hem dünyası hem de ahireti için tehlikeli olan ve her iki hayatı da zehre çevirip kabusa dönüştürecek şekli özellikle bu sonuncu şeklidir. Bu tehlike tek tek insanlar açısından olduğu kadar toplum içinde söz konusudur. Nitekim Efendimiz Aleyhisselam buyuruyorlar ki önceki ümmetlerin hastalıklarından olan haset ve kin size de bulaştı. Bu şekilde Efendimiz buyurarak bizleri de uyarmaktadır. Kıymetli dinleyenlerimiz, kullarına karşı beslediği sonsuz sevgi ve merhametten dolayı Allah Teala hasedin zararlarına karşı müminleri, bizleri uyarmak üzere hem cennette hem de yeryüzünde işlenen suçların haset düşüncesinden kaynaklandığını işaret eden çeşitli Kur'an-ı Kerim'de misaller vermekte, kıssalar anlatmaktadır. Bu meyanda yaratılışın başlangıcında insanlığın atası henüz yeryüzüne indirilmemişken Allah'a karşı işlenen ilk günah hasetten, iblisin Hazreti Adem'e hasedinden kaynaklanmıştır. Kibrinden dolayı küfre giren iblis, Adem'i nail olduğu nimetlerden mahrum etmek ve onu cennetten çıkarmak için çalışmaya başlamış ve bir nispette de bununla başarılı olmuştur. Dolayısıyla bu haset denen günahın içinde de aynı zamanda kibir de var, küfür de var, nimetlere nankörlük de var ama aynı zamanda haset hastalığı da söz konusu. Esas iblisi bilindiği üzere Hazreti Adem'e secde etmekten vazgeçiren duygu birinci olarak kibir duygusu olmuştur. Kendisini Adem'den üstün görmüştür. Bir Allah'a karşı isyan etmiştir. Cenab-ı Hakk'a karşı bir yanlış kıyasta bulunmuştur. Sen Adem'i çamurdan, topraktan yarattın. Beni ateşten yarattın. Benim değerlendirmeme göre, halbuki Cenab-ı Hakk'a sorması lazım. Ya Rabbi her şeyi sen yarattın. Her şeyi en iyi bilen sensin. Toprağı da sen yarattın, çamuru da sen yarattın, Adem'i de sen yarattın, ateşi de sen yarattın, beni de sen yarattın. Dolayısıyla toprak mı üstün, ateş mi üstün, ben mi üstünüm, Adem mi üstün? Sen ne dersen ya Rabbi, sen dediğin doğrudur demesi gerekirken Allah'a isyan ederek ve kendisine göre, kendi hevasına göre bir kıyaslama yaparak ve ateşi topraktan üstün görmek suretiyle kendisini Adem'den üstün görerek ona secde etmemiştir. Bir tabi böyle bir büyük bir kibir hastalığı orada kendini göstermektedir. Sonra tabi Cenab-ı Hak Adem Aleyhisselam'a onun tövbesini kabul edip onu yeryüzüne indirip onun nesline bir bereket ihsan edince de ve Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu bir kul, yani tövbesi kabul olunca da bu kez ona olan haseti devreye girmiştir ve Allah'ın Adem'e verdiği iyilikleri kıskanmıştır. Tövbesini kabul etmesini kıskanmıştır. Onun nesline bir bereket vermesini kıskanmıştır. Ve bunun hareketle de ben Cenab-ı Hakk'a karşı yine bir başkaldırı ve isyanla beraber kıyamete kadar bana müsaade et. Ben Adem ve neslini yoldan çıkaracağım, saptıracağım tarzında bir büyük bir yanlış yola girmiştir. Dolayısıyla bu insanlığın başlangıcındaki bu durumlarda da şeytandaki haset hastalığının, yani oradaki bir batıl yolun açılması, bir Allah'a isyan yolun açılması, bir öyle fısk, fucur, itaatsizlik yolun açılmasının temelinde de yine böyle mezmum bir hastalık olan hasetin olduğu görülmektedir. Gelelim ikinci bir yine haset yüzünden işlenen ve insanlığın yine ilk yıllarını, ilk dönemlerini ilgilendiren bir diğer hadiseye. Yeryüzüne indirilen insan nesli içinde işlenen ilk günahın sebebi de bir insanın gözlerini onu kardeş katili yapacak kadar bürüyüp kör eden de yine haset hastalığı olduğunu görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Maide suresinde 26 ve devamın ayetlerinde anlatıldığı üzere Hazreti Adem'in iki oğlu Habil ve Kabil Allah'a yakınlaşmak için birer kurban sunmuşlardır. Ancak birisinin kurbanı kabul edilmiş Habil, kurbanı kabul edilmeyen Kabil onu kıskanmış ve neticede onu öldürmüştür ki bu kıssa o bahsettiğim ayet-i kerimelerde daha detaylı bir şekilde anlatılmaktadır. Esas orada Kabil'in Habil'i öldürmesinin sebebi olarak da Cenab-ı Hakk'ın Habil'e olan ikramları, Habil'in kurbanı kabul etmesi, Kabil'in kurbanı kabul etmemesi ve bunlar hareketle Kabil'in kalbinde Habil'e karşı oluşan o zararlı duygu, düşünce, haset. O cinayete hasetin sebep olduğu burada ifade edilmiştir. Kıymetli dinleyenlerimiz, haset hem bireysel hem de toplumsal ölçekte pek çok zararlı netice ortaya çıkarmaktadır. Zira birbirini haset eden insanlardan kurulu bir toplumda artık sosyal barış, adalet, hoşgörü, birlik ve beraberlik gibi güzel hasletlerden bahsetmek zordur. Hatta bu kayıpların ötesinde toplumu oluşturan insanlar din ve inanç gibi asli konularda da sırf haset yüzünden büyük sıralara uğrayabilirler. Nitekim Rabbimiz bizlere ders olması için Kureyş müşriklerinin bu halinden bahise şöyle buyuruyor. Şura suresinin 14. ayet-i kerimesinde onlar kendilerine bilgi geldikten sonra, yani Kur'an bilgisi, vahiy bilgisi geldikten sonra aralarındaki kıskançlık yüzünden ayrılığa düştüler. Eğer azabın belli bir süreye kadar ertelenmesiyle ilgili olarak Rabbinden bir söz geçmiş olmasaydı aralarında hemen hüküm verilirdi. Dolayısıyla Mekke'de demin ifade ettiğimiz gibi bu Kur'an-ı Kerim ve peygamberlik işte şöyle şu kimseye gelmesi lazım, şu zengine gelmesi lazım, Muhammed'e gelmemesi lazım gibi böyle düşünceler vardı. Ve yine oradaki insanların peygamberimize inanmamalarının en önemli sebeplerinden birisi olarak da yine bu bagyen beynehum aralarındaki kıskançlık olduğu ifade edilmektedir. Mekke'de Kureyşlerin uzun bir süre Efendimiz Aleyhisselam'a karşı direnmeleri, karşı gelmeleri, düşmanlık yapmalarının sebebi yine böyle bir derin bir kıskançlık olduğu ayette dile getirilmektedir. Demek ki haset, kıskançlık kişiyi dinden, imandan edebilecek, İslam'a girmesi engel olacak, mümin olması engel olabilecek derecede bir tehlike arz etmektedir. Diğer taraftan ehli kitaba baktığımız zaman özellikle Yahudiler, Medine Yahudiler onların da yine haset yüzünden peygamberimize inanmadıkları ayet-i kerimede Bakara suresinin 109. ayet-i kerimesinde dile getirilmektedir. Ehli kitabın kendi işlerinde sırf haset yüzünden düştükleri durum İslam'a ve Müslümanlara karşı tavırlarını da etkilemiştir. Ayet-i kerimenin meali şöyle: kitap ehlinden birçoğu hak kendilerine belirdikten sonra dahi İçlerindeki hasetten ötürü sizi imanınızdan sonra küfre döndürmek isterler. Ayet-i kerimenin metni şöyle: "Vedde kesirun min ehli kitabi lev yeruddunakum min ba'di imanikum küffara haseden min inde enfusihim." Haseden min inde enfusihim, size duydukları haset sebebiyle hem kendine inanmazlar hem de inananları da o dinden döndürmek isterler. Münafıkların Müslümanlara karşı haset besleyerek onlar hakkında kötü plan ve düşüncelere dalmaları ise yine Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmaktadır: size bir iyilik dokunursa bu onları üzer. Ey Müslümanlar, o münafıklar öylesine sizin düşmanlarınız, öylesine sizin hayrınızı istemeyen, şerrinizi isteyen, kötünüzü isteyen, öyle işleri size karşı kin, gayz, öfke, haset dolu bir gruptur ki, kimselerdir ki, size in temseskum hasenetun tesuhum, size bir iyilik dokunursa bir zafer elde edebilirsiniz, bir iyilik olabilir, bir ganimet olabilir, onları üzer. Başınıza bir kötülük gelse ona sevinirler. Ve in tusibkum seyyiatun yefrahu biha. Ve in tasbiru tettaku fe innallaha kana bima ta'maluna bima ya'maluna muhit. Eğer siz sabırlı olur, Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız onların hileli la yedurrukum keydum şeya. Onların hileleri size hiçbir fayda vermez. Çünkü Allah onların işlediklerini baştan sona kadar kuşatmıştır. Ne yapmak istediklerini, ne yapacaklarını, ne niyetle hareket ettiklerini Cenab-ı Hak çok iyi bilmektedir buyuruluyor bu ayet-i kerimede. Dolayısıyla yani üç büyük gruptan bahsediliyor. Üçü de iman bakımından problemli gruplar kıymetli dinleyenlerimiz. Mekke'de Kureyş müşrikler, Medine'de ehli kitap başta Yahudi olmak üzere, sonra yine bir grup daha var münafıklar grubu diye. Bunların üçü de iman bakımından gayri Müslüm diyeceğimiz iman dışındaki gruplar. Fakat ayet-i kerimeler bu üç grubunda esas Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a inanıp tabi olmalarını engel olan duygunun kalplerindeki Peygamberimize, Müslümanlara karşı dışlıktan hasret olduğunu dile getirmektedir. Yani Cenab-ı Hak ayet-i kerimede işte haset edenin hasedinden korunun, hasetten korunun derken de hasedin böylesine kişinin ahiretini de harap edecek, berbat edecek bir noktaya kadar ulaşabileceğinin de örneklerini vermektedir. Hasedin inanç ile çelişen ve inanan kişiye karşı kötü niyet beslemeyi beraberine getiren yapısından dolayı sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir insanın kalbinde iman ile haset bir arada bulunmaz buyurmuştur. Efendimiz aleyhisselam insanların bir arada kardeşçe yaşamalarını engelleyen ve Müslüman yakışmayan kötülükler arasında zanla hareket etmek, birbirinin eksiklerini görmeye ve işitmeye çalışmak, özel ve mahrem hayatı araştırmak, birbirine sırt çevirip küsmek, kim ve nefret beslemek gibi özelliklerin yanında hasedi de saymıştır. Bunların hepsi, yani zanla hareket etmek de doğru değil, birbirlerinin eksiklerini görmek de tecessüs de doğru bir hareket değil, bunları araştırıp işitmeye çalışmak da doğru bir hareket değil, özel ve mahrem hayatı insanların, bu özel mahrem hayatını araştırmak, öğrenmeye çalışmak, bu da dinimizin yasakladığı bir kötü davranıştır. Birbirine sırt çevirip küsmek de doğru değildir. Kin ve nefret beslemek de yasaklanmıştır. Bunun için de yine haset de yüce dinimizin bizi uzak tutmaya çalıştığı bir hastalık olarak dikkatlerimize sunulmaktadır. Kıymetli dinleyenlerimiz, Cenab-ı Hak bizleri her türlü menfi duygulardan, manevi hastalıklardan, yine nefsimizin kötülüklerinden muhafaza eylediği gibi insanın akıbetini, ahiretini bile yeri gelince tehlike atabilecek kadar tehlikeli olan haset gibi hastalıktan da bizleri muhafaza eylesin diyor. Hepinizi hürmetle, muhabbetle Allah'a emanet ediyorum.